Ayrım 7 Hayalet Joe Nesbo Sayfa 71 Harry başıyla onayladı. Makarov 9'a 18 milimetre yanılmak mümkün değildi. Bir Odessa'yı ilk görüşünde Harry'nin aklına Foo Fighters albümünün kapağındaki fütüristik görünümlü eski tabanca gelmişti. O CD'de Harry'nin CD'lerinin çoğu gibi Raquel ile Oleg'de kalmıştı. Bu tanıklar oldukça güvenilir sanırım. Birazcık uyuşturucu problemleri var sadece değil mi? Beyat'a karşılık vermedi. Buna gerek yoktu. Harry son bir umutla çırpındığını Beyat'ın bildiğini biliyordu. Ceketinin yakasını düzelterek Oleg'in kan ve idrar numuneleri dedi. Bu önemliymiş gibi burada ve şimdi onlardan medet umabilirmiş gibi. Tahlillerde ne çıktı? Keman kullanmış, uyuşturucunun etkisinde olması hafifletici sebep olarak görülebilir tabii. Gusto Hansen'i vurmadan önce uyuşturucunun etkisinde olduğu varsayılırsa, peki ya cinayet sebebi? Beata Harry'e boş boş baktı. Cinayet sebebi mi? Harry onun ne düşündüğünü biliyordu. Bir keşin bir başka keşi uyuşturucudan başka bir sebepten öldürdüğünü hayal etmek mümkün mü? Oleg uyuşturucunun etkisi altında olsa neden birini öldürsün ki diye sordu. Böyle uyuşturucu cinayetleri genellikle anlık bir kararla spontane işlenir. Sebep ya uyuşturucu arzusu ya da uyuşturucu krizinin başlamasıdır.
Sebep senin alanın dedi Beyat'a. Ben adli tıptanım.
Harry derin nefes aldı. Tamam, başka bir şey.
Beyat'a fotoğrafları görmek istersin diye düşündüm diyerek ince deri çantasını açtı.
Harry fotoğraf destesini aldı. İlk dikkatini çeken şey Gusto'nun güzelliğiydi. En uygun kelime buydu. Yakışıklı, çekici gibi kelimeler yeterli değildi. Gusto Hansen ölüyken, gözleri kapalıyken ve gömleği kan içindeyken bile Elvis Presley'nin gençliğinin tanımlanamaz ama bariz güzelliğine sahipti. Çehresi hem erkeklere hem kadınlara hoş gelen türdendi. Her dinde idollere katılan androjen güzelliğe sahipti. Harry fotoğraflara göz gezdirdi. Fotoğrafçı birkaç boy fotoğrafından sonra yüzü ve kurşun yaralarını yakından çekmişti. Harry Gusto'nun sağ elinin bir fotoğrafını göstererek bu ne diye sordu.
Tırnak altlarında kan vardı. Numuneler aldık ama maalesef zarar gördüler.
Zarar mı gördüler?
Bu olabiliyor Harry.
Senin departmanında hayır.
Kan numuneleri DNA testi için patoloji birimine götürülürken yolda zarar gördü. Ama çok da canımız sıkılmadı. O kan epey taze olsa da cinayet zamanına ışık tutamayacak kadar pıhtılaşmıştı. Hem maktul şırınga kullanan bir uyuşturucu bağımlısı olduğundan kan büyük ihtimalle ona ait. Ama...
Ama ona ait değilse o gün kiminle dövüştüğünü bilmek ilginç olabilir. Ayakkabılarına baksana. Harry tam boy fotoğraflardan birini gösterdi. Alberto Fasciani değil mi?
Ayakkabılar hakkında bu kadar bilgili olduğundan haberim yoktu Harry.
Hong Kong'da bu ayakkabılardan imal eden bir müşterim var.
Müşteri ne? Bildiğim kadarıyla orijinal Fasciani ayakkabılar sadece İtalya'da üretilir.
Harry omuz silkti. Gerçeğinden farksızlar. Ama bunlar Fasciani ise kıyafetinin geri kalanına uymuyorlar. Bunlar Watchtower'ın dağıttığı giysilere benziyor.
Ayakkabılar çalıntı olabilir dedi Beyat'a. Gusto Hansen'in lakabı hırsız imiş. Sırf uyuşturucu değil ne bulursa çalmakla meşhurmuş. İsveç'te bir polis köpeğini çalıp uyuşturucu zulalarını bulmakta kullandığı söyleniyor.
Belki Oleg'in zulasını bulmuştur dedi Harry. Oleg sorgu sırasında bir şey söyledi mi?
Hala suskunluğunu koruyor. Tek söylediği hiçbir şey hatırlamadığı, dairede olduğunu bile hatırlamıyormuş.
Belki de değildi.
DNA'sını bulduk Harry, saçını, terini.
Sonuçta burada kalıyor, burada yatıyordu.
Cesedin üstünde bulduk Harry.
Harry susup uzaklara baktı. Beyat'ı Harry'nin omzuna koymak istercesine elini kaldırdı. Ama sonra fikrini değiştirip indirdi.
Onunla konuştun mu?
Harry başını iki yana salladı. Beni kovdu.
Utanıyordur.
Sanırım.
Ciddiyim. Onun idolüydün. Bu halde görülmek onun için utanç verici bir şey.
Utanç verici mi? Ben o çocuğun gözyaşlarını kuruladım, sıyrıklarına üfledim, canavarları kovaladım ve ışığı açık bıraktım.
O çocuk artık yok her. Şimdiki Oleg yardımını istemiyor, seni gururlandırmak istiyor.
Harry duvara bakarken ayaklarıyla ahşap zemine vurdu. Ben buna layık değilim Beate. Bunu biliyor.
Harry,
nehre inelim mi?
Sergey aynanın karşısında kollarını iki yanından sarkıtmış halde duruyordu. Emniyet mandalını açıp düğmeye bastı. Bıçağın dışarı fırlayan namlusu ışığı yansıttı. Güzel bıçaktı. Sibirya malı bir sustalıydı. Urkalar. Sibirya'daki suçlular sınıfı buna demir derdi. Dünyanın en iyi saplama bıçağıydı. Sapıyla namlusu ince ve uzundu. Biri bunu hak ettirecek bir iş yapınca ailedeki daha yaşlı bir suçlunun ona bu bıçaktan armağan etmesi adettendi. Ama adetler giderek terk ediliyordu. Bugünlerde bu bıçaklar ya satın alınıyor, ya çalınıyor, ya da kaçak getirtiliyordu. Sergey'in elindeki bıçaksa amcasının hediyesiydi. Andrei'nin dediğine göre Ataman bu bıçağı Sergey'e vermeden önce uzun süre şiltesinin altında saklamıştı. Sergey bu bıçakla ilgili bir efsaneyi düşündü. Hasta birinin şiltesinin altına konulduğunda demirin o insanın acısını ve üzüntüsünü emdiği ve daha sonra bıçaklanan kişiye aktardığı söylenirdi. Urkaların bayıldığı efsanelerden biriydi bu. Tıpkı bu bıçağın sahibinden başka birinin eline geçmesi durumunda o kişinin kısa sürede kazada öleceği efsanesi gibi. Eski romantizm ve batıl inançlar giderek kayboluyordu. Yine de Sergey bu armağanı büyük, belki de abartılı bir saygıyla kabul etmişti. Neden saygı göstermesindi ki? Her şeyini amcasına borçluydu. Amcası onu kendi başına açtığı beladan kurtarmış, Norveç'e gelmesi için gerekli belgeleri temin etmişti. Ona Gardermoen'da temizlikçilik işi bile ayarlamıştı. Yüksek maaşlı ve kolay bulunan bir işti bu. Ama anlaşılan Norveçliler yapmak istemiyordu. İşsizlik maaşını yeğliyorlardı. Sergey'in Rusya'da işlediği ufak tefek suçlar da sorun olmamıştı. Çünkü amcası onun sabıka kaydını değiştirtmişti. Bu yüzden Sergey bu hediyeyi alınca hamisinin mavi yüzüğünü öpmüştü. Bıçağın elinde çok güzel durduğunu da kabul etmek zorundaydı. Bıçağın geyik boynuzu sapında fil dişi rengi bir ortodoks saçı vardı. Sergey kendisine öğretilen şekilde kalçadan hamle yaptı. Uygun pozisyona geldiğini hissedince de bıçağı yukarı savurdu. Sok çıkar, sok çıkar. Hızlı ama namluyu her seferinde tamamen saplayacak kadar değil. İşin bıçakla halledilmesi gerekiyordu. Çünkü Sergey'in öldüreceği adam polisti. Polisler öldürülünce katilleri canla başla aranırdı hep. Dolayısıyla da olabildiğince az ipucu bırakmak hayati önem taşıyordu. Bir kurşunun nereden geldiği ve hangi silahtan çıktığı, kimin ateş ettiği illaki bulunurdu. Pürüzsüz temiz bir bıçakla açılan bir kesiğin failini bulmaksa daha zordu. Bıçağı saplamak daha riskliydi. Çünkü namlunun uzunluğunu ve şeklini ele verebilirdi. Andrei'nin Sergey'e polisi kalbinden bıçaklamak yerine şah damarını kesmesini söylemesinin sebebi buydu. Sergey şimdiye kadar kimsenin boğazını kesmemiş, kimseyi kalbinden bıçaklamamıştı. Bir Gürcü'yü, sırf Gürcü olduğu için uyluğundan bıçaklamıştı. O kadar. Dolayısıyla canlı bir şeylerin üstünde alıştırma yapması gerektiğine karar vermişti. Pakistanlı komşusunun 3 kedisi vardı. Sergey her sabah apartmanın giriş koridorunda kesif kedi idrarı kokusu alıyordu. Sergey bıçağını indirip başını eğerek öylece durdu ve aynada kendini görmek için gözlerini kaldırdı. İyi görünüyordu, zindeydi, tehditkardı, tehlikeliydi, hazırdı. Film afişi gibiydi. Dövmesi bir polis memurunu öldürdüğünü belli edecekti. Polisin arkasında duracaktı, öne doğru adım atacaktı, sol eliyle polisi saçından tutup geriye çekecekti. Bıçağın ucunu adamın boynunun sol tarafına dayayıp derisini delecek ve bıçağı hilal şeklinde hareket ettirerek adamın boğazını kesecekti. İşte böyle. Adamın kalbinin pompaladığı kan dışarı fışkıracaktı. 3 kalp atışı, sonra kan akışı azalacaktı. Adamın beyin ölümü şimdiden gerçekleşmiş olacaktı. Sergey giderken bıçağı katlayıp cebine koyacaktı. Hızlı yürüyecekti ama çok hızlı değil. Kimsenin gözünün içine bakma. Kendini özgür hissederek yürü. Bir adım geri çekildi, dikelip nefes aldı. Sahneyi gözünde canlandırdı, nefes verdi. Öne doğru adım attı. Bıçağı muhteşem bir şekilde, değerli bir mücevher gibi parıldayacağı konuma getirdi. 6. Bölüm. Beate ile Harry, Hausmann sokağının köşesinden sola sapıp yanmış binanın arsasının önünden geçtiler. Harabede kararmış cam parçaları ve yanmış tuğlalar vardı hala. Arsanın arkasındaki gür otlarla kaplı yokuş nehre kadar iniyordu. Harry Oleg'in oturduğu binanın arka tarafında kapı olmadığına ve tek çıkış yolunun en üst kattan inen dar yangın merdiveni olduğuna dikkat etti. ''Yan dairede kim kalıyor?'' diye sordu. ''Kimse'' dedi Beate. ''Boş ofisler. Orada eskiden Anarkistan adlı küçük bir gazete.'' ''Onu biliyorum. Fena bir fanzin değildi. Onun kültür sayfalarında yazanlar şimdi büyük gazetelerde çalışıyor. Kapılar kilitli değil miymiş?'' ''Kırılmışlar. Epeydir açık duruyorlar herhalde.'' Harry söylemesine gerek olmayan şeyi, yani birinin Oleg'in dairesine girip sonra da kimseye görünmeden kaçmış olması ihtimalini Beate'nin başıyla bezgin bir havayla onaylamasını seyretti. Son bir umutla çırpınışlar. Aker Selva'ya inip nehrin yanındaki yolda yürüdüler. Harry nehrin yeterince dar olduğuna, güçlü bir delikanlının tabancayı karşı kıyıya fırlatabileceğine kanaat getirdi. ''Tabancayı henüz bulamadıysanız'' dedi. ''Savcının tabancaya ihtiyacı yok Harry.'' Harry başıyla onayladı. Oleg'in ellerinde bulunan barut izleri, onun tabancayla hava attığını söyleyen tanıklar, ölü delikanlının üstünde Oleg'in DNA'sının bulunması. İlerideki yeşil demir banka yaslanmış, gri kapüşonlu sweatshirt giymiş iki beyaz delikanlı, onları görünce kafa kafaya verdiler ve yolda ayaklarını sürüyerek uzaklaştılar. ''Görünüşe bakılırsa torbacılar hala senden polis kokusu alıyor Harry.'' ''Hımm, burada sadece Faslılar esrar satar sanıyordum.'' ''Rakipler geldi, Kosova Arnavutları, Somalililer, Doğu Avrupalılar, her şeyi satan mülteciler, speed, metamfetamin, ekstazi, morfin.''
''Eroin?''
''Sanmam, Oslo'da standart eroin bulmak neredeyse imkansız, keman satılıyor, onu da ancak Plata civarında bulabilirsin.'' ''Göteborg'dan Kopenhag'a gitmek istiyorsan o başka. Anlaşılan artık orada da keman satılıyor.''
''Bu kemandan bahsedildiğini sürekli duyuyorum. Nedir?''
''Yeni bir sentetik uyuşturucu. Solunumu eroin kadar güçleştirmediğinden insanların hayatını mahvetse de aşırı dozdan ölüme daha az yol açıyor. Son derece bağımlılık yapıcı. Bir kere deneyen herkes tekrar kullanmak istiyor. Ama çok pahalı olduğundan herkes alamıyor.''
''Bu yüzden başka uyuşturucular mı alıyorlar?''
''Morfin revaçta.''
''Bir adım ileri, iki adım geri.''
Beate başını iki yana salladı. ''Önemli olan eroine karşı savaşmak. O bu savaşı kazandı.''
''Belman mı?''
''Duydun demek.''
''Hagan'ın dediğine göre Belman eroin çetelerinin çoğunu tutuklamış.''
''Pakistanlı çeteleri, Vietnamlıları.'' Belman büyük bir Kuzey Afrikalılar şebekesini çökertince Doug Bladet onu General Rommel'e benzetti. Al Namru'daki motosiklet çetesi hepsi Kodes'te.
Motosikletçiler mi? Benim zamanımda motosikletçi gençler speed satar ve deli gibi eroin kullanırdı.
Los Lobos, cehennem melekleri özentileri, keman satan iki şebekeden biriydiler diye düşünüyoruz. Ama Al Nabru'da yapılan bir baskında topluca yakalanıp tutuklandılar. Belman'ın gazetelerde çıkan fotoğrafındaki sırıtışını görecektin. Operasyona bizzat katıldı.
Biraz iyilik yapalım.
Beate güldü. Harry onun bu yönünden de hoşlanırdı. Harry yarı kötü filmlerin yarı iyi repliklerinden alıntı yaptığında film uzmanı olan Beate bu replikleri tanırdı. Harry sigara ikram edince Beate reddetti. Harry bir sigara yaktı.
Emniyet müdürlüğünde çalıştığım onca yıl boyunca narkotik şubanın başaramadığı şeyi Belman nasıl başardı peki?
Ondan haz etmediğini biliyorum ama aslında iyi bir lider. Kripos'takiler onu çok seviyor. Polis şefinin onu emniyet müdürlüğüne tayin etmesine de epey bozuldular.
Harry sigarasından bir nefes çekti. Kanındaki açlığı dumanın dindirdiğini hissetti. Nikotin, çok heceli bir sözcük. Eroin gibi, keman gibi.
Geride kimler kaldı peki?
Haşereleri yok etmedeki problem bu. Bir besin zincirini bozarken daha kötü bir şeye zemin hazırlayıp hazırlamadığını bilemezsin. Ortadan kaldırdığın şeyden daha kötü bir şeye.
Bu yönde bir kanıt var mı?
Beyate omuz silkti. Sokaklardan aldığımız istihbarat bıçak gibi kesildi. Muhbirlerimiz bir şey bilmiyor veya söylemiyorlar. Dubai'de bir adamla ilgili söylentiler var, o kadar. Onu gören yok, adını bilen yok. Görünmez bir kuklacı denebilir. Keman satıldığını görüyoruz ama kaynağını bulamıyoruz. Tutukladığımız torbacılar malı kendileriyle aynı seviyede torbacılardan aldıklarını söylüyor. İzlerin bu kadar iyi gizlenebilmesi normal değil. Bu da ithal ve dağıtım işini basit organizasyonlu, oldukça profesyonel bir ekibin yaptığını gösteriyor.
Şu Dubai'li adam, esrarengiz üst takıl, bu masalı daha önce de duymadık mı? Sonunda sıradan bir suçlu olduğu ortaya çıktı.
Bu iş farklı Harry. Yılbaşında uyuşturucu cinayetleri işlendi. Öyle bir gaddarlığı daha önce görmemiştik. Kimse de tek kelime etmiyor. Vietnamlı iki torbacı satış yaptıkları dairenin kirişine baş aşağı asılmış halde bulundular. Boğulmuşlardı. Her birinin başına su dolu birer naylon torba geçirilmişti.
Bu Arap değil, Rus yöntemidir.
Pardon?
Kurbanların tepe taklak asarlar ve başlarına naylon torba geçirip boyun kısımlarından gevşekçe bağlarlar. Sonra topuklarına su dökmeye başlarlar. Kurbanın vücudundan akan sular torbaya dolar. Bu yönteme Ay'daki Adam adı verilir.
Nereden biliyorsun?
Harry omuz silkti. Birayev diye zengin bir cerrah vardı. 80'li yıllarda eline Apollo 11'de kullanılan orijinal astronot giysilerinden biri geçmişti. Giysinin kara borsa fiyatı 2 milyon dolardı. Birayev'e kazık atmaya çalışan veya borcunu ödemeyen herkes kendini o giysinin içinde bulurdu. İçeri su dökerken zavallı adamın yüzünü videoya çekerlerdi. Daha sonra bu video kaydı diğer borçlulara gönderilirdi. Harry dumanı yukarı doğru üfledi. Beyate ona uzun uzun bakarak başını yavaşça iki yana salladı.
Hong Kong'da neler yapıyorsun Harry?
Bunu telefonda da sormuştun.
Yanıt vermemiştin.
Kesinlikle. Hagen bana bu vaka yerine başka bir vaka verebileceğini söyledi. Öldürülen bir sivil polisten bahsetti.
Evet dedi Beyate. Gusto vakasını ve Oleg'i daha fazla konuşmamalarına sevindiği sesinden belliydi.
Onun sebebi neydi?
O adam narkotikte çalışan genç bir sivil polisti. Cesedi opera binasının yokuşunun kıyıya indiği kısımda karaya vurdu. Turistler, çocuklar filan varken kıyamet koptu.
Vurulmuş mu?
Boğulmuş.
Cinayete kurban gittiğini nereden biliyorsunuz peki?
Dış yarası yoktu. Hatta kazayla denize düşmüş gibi görünüyordu. Görev bölgesi opera binası civarıydı. Ama sonra Bjorn Holm onun akciğerlerini kontrol etti. Adamın akciğerlerinde tatlı su olduğu ortaya çıktı. Oslo fiyordunun suyu tuzludur, bilirsin. O sivil polis denizde boğulduğu sanılsın diye denize atılmış gibi görünüyor.
Eh, bir narkotik ajanı olarak nehir kıyısında epey dolanmış olmalı. Nehrin suyu tatlıdır ve opera binasının yanından denize akar.
Beyate gülümsedi. Geri gelmen güzel Harry. Ama Bjorn bu olasılığı düşündü ve bakteri florasını, mikroorganizma içeriklerini filan karşılaştırdı. Adamın akciğerlerindeki su Aker Selva'ya ait olamayacak kadar temiz, filtrelenmiş. Adam tahminimce bir küvette boğulmuş veya su arıtma tesisinin aşağısındaki bir su birikintisinde. Veya?
Harry izmariti ileriye yola attı naylon torbayla.
Evet.
Dubai'li adam, onun hakkında ne biliyorsun?
Bildiklerimi demin söyledim zaten Harry.
Her şeyi söylemeden.
Kesinlikle.
Anker Köprüsü'nün yanında durdular. Harry kol saatine baktı.
Beyate, bir yere mi gidiyorsun diye sordu.
Harry hayır diye karşılık verdi. Gitmen gerektiğini, beni başından savuyormuşsun gibi hissetmeden söyleyebilmen için fırsat verdim.
Beyate gülümsedi. Harry onun gülümsediğinde çok çekici olduğunu düşündü.
Beyate'nin hayatında birinin olmaması tuhaftı. Belki de vardı, Harry bunu bile bilmiyordu. Oysa Beyate numarası onun kişi listesinde yer alan 8 kişiden biriydi.
B'de Beyate, H
H.D. Halvorsen vardı. Harry'nin eski iş arkadaşı ve Beate'nin çocuğunun babası. Görev sırasında öldürülmüştü ama numarası hala silinmemişti.
Beate, Rachel ile konuştun mu diye sordu.
Harry baştan sağmaktan bahsetmesinin Beate'ye Rachel'i çağrıştırıp çağrıştırmadığını merak etti. Başını iki yana salladı, Beate bekledi. Ama Harry'nin ekleyeceği bir şey yoktu. Aynı anda konuşmaya başladılar.
Sanırım senin, aslında benim. Beate gülümsedi. Gitmen gerekiyor.
Elbette. Harry onun yukarıdaki yola doğru yürüyerek uzaklaşmasını seyretti. Sonra banklardan birine oturup nehre sessiz ve akıntısız bir kısımda yüzen ördeklere baktı. Kapüşonlu iki kişi geri döndüler. Harry'nin yanına geldiler. 5-0 mısın? Güya orijinal olan bir televizyon dizisinin esinlenilmiş polis anlamına gelen bir Amerikan argosuydu bu. Harry'nin değil Beate'nin kokusunu almışlardı. Harry başını iki yana salladı.
İstediğim bir şey.
Biraz huzur dedi Harry. Huzur ve sessizlik. İç cebinden Prada güneş gözlüğünü çıkardı. Bu gözlüğü kanton yolundaki bir dükkanın sahibi vermişti. Ödemelerini biraz geciktirmişti. Harry bunun adil bir alışveriş olduğu kanısındaydı. Gözlüğün kadın gözlüğü olması umurunda değildi, onu seviyordu. Arkalarından bu arada keman var mı diye seslendi. Delikanlılardan biri karşılık niyetine hor görüyle güldü. Diğeri şehir merkezinde diyerek omzunun üstünden işaret etti. ''Tam olarak nerede?''
''Van Persie veya Fabregas ara.''
Caz kulübü Bley'e giderken attıkları kahkahalar giderek kesildi. Harry arkasına yaslanıp ördeklerin su üstünde siyah buzda kayan sürat patencileri misali kaymalarını sağlayan tuhaf bir şekilde etkili tekmelerini inceledi. Oleg susuyordu, tıpkı suçlu insanlar gibi. Bu onların ayrıcalığı ve yegane mantıklı stratejileriydi. Şimdi ne yapmalıydı peki? Zaten çözülmüş bir vaka nasıl soruşturulur, tatminkar yanıtlar bulunmuş sorular nasıl yanıtlanırdı? Harry ne başarmayı umuyordu ki? Gerçeği inkar ederek yenmeyi mi? Suç masası dedektifiyken akrabaların yaptığını gördüğü gibi acınası, oğlum mu, mümkün değil nakaratını mı söyleyecekti? Suçları soruşturmak istemesinin sebebini biliyordu. Sebep yapabileceği tek şeyin bu olmasaydı. Katkıda bulunmak için yapabileceği tek şey buydu. Ölü oğluna yemek yapmakta ısrar eden bir ev kadını, enstrümanını arkadaşının cenazesine götüren bir müzisyen gibiydi. Aklını dağıtmak veya rahatlamak için bir şeyler yapma ihtiyacı. Ördeklerden biri belki de birkaç ekmek kırıntısı atılmasını umarak Harry'e doğru süzüldü. Sebep bundan emin olması değildi, hiç belli olmazdı o kadar. Ördek enerjiyi sarfiyatıyla ödül ihtimalini kıyaslamıştı. Umut, siyah buz. Harry irkilerek doğruldu. Ceket cebinde anahtarları aldı. O asma kilidi satın almasının sebebini hatırlamıştı. Kendisi için almamıştı. Sürat patencisi için almıştı. Oleg için. 7. ayrımın sonu. Sayfa 83.